Ayrım 17. Zehra, Karsten Nagel, sayfa 160. Aynı gün öğleden sonra orman kıyısında bir bomba patladı. İnsanlar çığlık attılar. Tüfek atışları bile şimdi evlerden duyuluyordu. Savaş o denli yakındı. Kuryelerden bir tanesi nefes nefese gelip yüksek sesle ormanda keskin nişancılar olduğunu, Sırpların şimdiye dek en yoğun top atışına başladıklarını, son birkaç saatte bile çok fazla insanın öldüğünü bağırarak duyurdular. Srebrenica'nın içinde bir okul bahçesini vurup tamamen yerle bir etmişlerdi. Bütün çocuklar ölmüştü. Srebrenica'nın ortasında. Babama ne olmuştu acaba? Adam devam ederken sesi çatallandı. Kentin merkezi sürekli bombardıman altında. Savunma cephelerimiz yıkıldı. Sırp kuvvetleri kentin güney sınırında bekliyor. Esma beni kenara çekti. Tüm bedeninin titrediğini fark ettim. Günlerce uzakta kaldıktan sonra sesi umutsuzlukla titreyen kuryenin arkasında duran Samir ve Mirzat'a gözüm ilişti. Sonunda teslim olacağız. Hepiniz hemen ambarlarda saklanın. Sakın ormana kaçmayın. Sırplara teslim olmak mı? Diye yineledi Mirzat kuryeyi küçümser bir sesle. Asla, ölürüm daha iyi. Sözleri çıkan panik içinde kayboldu. Bu arada herkes ambarlara koşuştu. Korku yeniden zaman kavramını törpüledi. Saatlerce, günlerce saklandık. Ben tek elim bir avuç samana sıkıca yapışmış halde uzandım. Kokusu burun deliklerimi sızlatıyordu. Arkamda Esma kaşık pozisyonunda yatıyordu. Bir deri bir kemik olmuş, bedenindeki kemiklerin boşluğuma battığını hissediyordum. Pas önümde yatıyordu. Bir elimi onun göğsüne koymuştum ve kız kardeşim mi yoksa köpeğim mi daha çok bir iskelete benziyor karar veremedim. Gözlerimi kapatmaya cesaret edemeyip durmadan anneme baktım. Bayan Mesinoviç onu sürekli izleyebilmek için yattığı yere bir gaz lambası koymuştu. Benim ilk reglim bitmek üzereydi ama şimdi annemin kanaması vardı. Arsenik ve ağaç dalı sonunda etkisini göstermişti. Annem bacakları arasında bir bez parçasıyla durumunu artık ne Esma'dan ne de benden saklama gereği duymadan yatıyordu. Bir yandan ateş ve zehirlenmenin etkisiyle titrerken, diğer yandan küçük cenin parçacıkları, mukoza topakları ve yarı pıhtılaşmış kan kasıklarını doldurdu. Bayan Mesinoviç gece boyunca 3 kez ıslak bir bezi yenisiyle değiştirdi. Annem çoğunlukla kendinden geçmiş bir haldeydi ama arada sırada uyanıyordu. O zaman uzandığımız yerden birbirimize bakıyorduk. Gözlerimizle ona neler olduğunu, bana olmasına ramak kalan şeyi, kız ve kadın olmanın neler içerdiğini, ikimizin nasıl hissettiğini konuştuk. Üstelik top atışlarının çıkarttığı gümbürtü bu konuşmayı bastıramadan. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Fransız generalin verdiği söze uygun olarak Srebrenica'yı Birleşmiş Milletler güvencesi altında bölge ilan ettiği haberini kim getirmişti şimdi hatırlayamıyorum. Ama annemin yeniden ayağa kalkabildiğini ve bir sabah erken saatlerde Bayan Mesinoviç ile birbirlerinin boynuna sarılıp ağlaşarak Allah'a şükrettiklerini asla unutamam. Öğleden önce kamp yöneticisi ve onun çevirmeni, Birleşmiş Milletler'in nihayet düşmana baskı yaptığını ve şimdi bir ateşkes anlaşması üzerinde pazarlık yapıldığını bildirdi. Ateşkes. Bir sürü insan sevinç çığlıkları attı. Bazıları kendilerini şarkı söylemeye verdiler. Diğerleri tamamen boş bakıyordu. Sanki bu güzel haberi anlamamış gibiydiler. Uzakta hala top atışlarını duyuyordum ve artık ne Birleşmiş Milletler'ine ne de haberlere inanıyordum. Buna karşın yine de ateşkes gerçekleşti. Öğleden sonra geç saatlerde bizim bölgemizde silah sesleri ansızın durdu. Daha ayrıntılı bilgilendirilmek için yeniden alana çağrıldık. Kamp yöneticisi telaffuzu anlaşılabilsin diye fazladan bir çaba göstererek törensel bir ciddiyetle tarihin 16 Nisan 1993 olduğunu söyledi. Herkes ateşkesle birlikte rahatlamıştı. Ancak şimdi de tamamen sessiz bir bekleyiş içine girmişlerdi. Yönetici mevcut sınırların muhafaza edileceğini söyledi. Yani bizzat Srebrenica sakinleriyle bizim gibi Doğu Bosna'da kamplar halinde yaşayan insanlar Sırp milisler tarafından kuşatılmış olmaya devam edecekti. Bizim kendi kuvvetlerimiz ise Sırp subaylarının kontrol ettiği 140 Kanadalı asker tarafından silahsızlandırılacaktı. Sırplar bölgeden 500 yaralının çıkarılmasını kabul etmişti. Ancak çıkarılacakları kendileri kontrol edecekleri için savaşabilecek genç yaştaki erkeklerin bu yolla bölgeden ayrılabilmesi mümkün değildi. Şimdi yapılacak iş oğullarımızı zapt etmek, dedi Bayan Mesinoviç ve annemin elini tuttu. Evet, onları içeride tutmak daha iyi, diye yanıtladı annem. Bu, evlerdeki erkeklerin çoğunun kabul etmesi zor koşulları olan bir ateş kesti. Koşulları küçümseyen tek tük homurtular duyuldu. Ancak çoğunluk fazlasıyla bitkin, yorgun ve yıpranmıştı. Annem her şeye karşın bir ateşkesin söz konusu olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle savaş yakında bitecekti ve yakında babama yeniden kavuşacaktık. Esma içini çekip mırıldandı. Bu tanrıların sonu gelmeyecek miydi? Tatlım, bu yalnızca bir konuşma üslubu, dedi annem, büyük bir tartışmadan kaçınmak umuduyla. Tanrılar kapı dışarı edilmediği sürece savaş bitmez, diye yanıt verdi Esma. Annem çok güçsüz olduğu için ona yardım etmek istedim. Bir tanrıdan medet ummakla kimseye bir kötülük yapmıyordu ki. Babamın ne diyebileceğini düşündüm ve ağzımdan kaçtı. Her durumda milliyetçiler kapı dışarı edilecekler. Evet, diye yanıtladı kız kardeşim. Milliyetçiler ve dindarlar, yoksa yine iki şey arasında seçim. Veba ve kolera, diye anımsadım ve ablama yardım ettim. Bayan Mesinoviç bana öğüt verir gibi bir bakış atıp bir parmağını dudağına götürerek susmamızı işaret etti. Bana biraz su verin, dedi annem. O denli bitkin bir sesle konuştu ki keşke dilimi ısırsaydım, diye düşündüm. Bir sonraki emre kadar devrilmiş ağaçların yanındaki evlerde kalacaktık. Şu anda harekete geçmek tehlikeliydi. Ülkenin diğer bölgelerinde savaş devam ediyordu. Barış ağacına oturup tekrar tekrar annemin sözlerini düşünerek kendi dünyama daldım. Her şeye karşın bir ateş kes. Yakında babanızla birleşiriz. Top atışlarının gümbürtüsü unuttuğum başka seslerle yer değiştirdi. Ötüşleri kulaklarımı okşadı. Görünen o ki bazı kuşlar da hayatta kalabilmişlerdi. 7 Mayıs'ta Kızıl Sakal gelip Srebrenica örneğinin şimdi diğer kentlerimize yayıldığını söyledi. Güvenlik Konseyi şimdi Saraybosna ve 4 başka kentin Birleşmiş Milletler güvencesi altındaki bölgeler olduğunu ilan etmişti. Tıpkı Srebrenica gibi. Doğru olabilir miydi? Gerçekten durum aydınlığa çıkacak mıydı? Samir'le konuşmak istedim ancak onu bulamadım. Hiç kimse ne onu ne de Mirzat'ı 3 gündür görmüştü. Ocak. Kamp yöneticisi ve Kızıl Sakal hepimize olduğumuz yerde kalmamız gerektiğini söyledi. Maalesef Samir ve Mirzat'tan hiçbir haber yoktu veya babamdan. Annem ve Bayan Mesinoviç dağlardan veya Srebrenica'dan gelen herkese sordu. Her gün müdürlüğün kapısını aşındırıyorlardı ancak hiç kimse bir şey söyleyemiyor veya söylemek istemiyordu. Bizden bir şey saklıyorlar, dedi annem. Artık onlara güvenmiyorum, dedi Bayan Mesinoviç. Ağzı yırtık adam kendini vali zannediyor ama bize yardım etmek için ne yapıyor? Susmaktan başka hiçbir şey. Haklı çıktın. Oğlanların kurye olmasına ve o silah grubuna girmesine asla izin vermemeliydik. Artık dayanamayacağım, oğlum. Güçlü olmalıyız, dedi annem eliyle Bayan Mesinoviç'in elini sıkarken. Oğullarımız sağduyuludur. Onlar, oğlanlar oğlandır, diye ağladı Bayan Mesinoviç. Dövüşmek istiyorlar, doğaları böyle. Yakında geri dönerler, diye devam etti annem ve Bayan Mesinoviç'in kolunu tuttu. Ancak sesinin titrediğini duyabiliyordum. Ateşkes kısa süreli bir umut sarhoşluğu yarattı. Şimdi panik yaratan beklemek ve pasif kalmaktı. Hemen hemen hiç yemek kalmamıştı. Kızıl Sakal geldiği gibi ansızın ortadan yok oldu. Birleşmiş Milletler askerleri ortada yoktu ve insani yardım olarak hiçbir şey görmedik. Gerçekten ateşkes yapıldıysa neyi bekliyorduk? Savaşın bizim bölgemizde yakalayıp kalmaya mecbur ettiği Saraybosna'dan bir üniversite hocası çocuk ve gençlere eğitim vermek istiyordu. Müdüriyet hemen onu bazı dindar adamlarla tamamladı. Bunlar şu andaki en önemli dersin İslam'ın öğretmenleriydi. Annem hemen normal hayatın bu küçük parçasını, okulu yakaladı ve öğüt verdi. Sizlere söylüyorum kızlar, eğitime katılacaksınız. Bu ülkede okula gitme zorunluluğu var. Bayan Mesinoviç okula ilişkin tek kelime etmedi. Oğlanların başına ne geldiği korkusu her şeyin önünde geliyordu. Bayan Begoviç, iyi gitmeyen bir şey var biliyorum. Bir anne bu tür şeyleri hisseder. Bizim oğullarımız. Durum kötü. Okulun öğrencileri çoğunlukla ben, Esma ve öğleden önce öğretmenle buluşan yarı kel bir kızdan oluşuyordu. Kız kanserdi ve savaş kesintiye uğratana kadar kemoterapi görmüştü. Müdüriyetten sandalye ödünç alıp tam arkasındaki evin gölgesinde açık alanda oturuyorduk. Eğer hava kötüyse tatil oluyordu. Sık sık yetişkin kadınlardan ve yaşlı adamlardan biri de dersleri izlerdi. Ancak hiçbir zaman konuşmazlardı. Kamp yöneticisinin yardımcısı okulun ilk gününde üçümüze ve birkaç yetişkin katılımcıya hoş geldiniz dedi. Söylenen her şeyi dinlemeye çalıştım ama dönüp dolaşıp sürekli Samir'i düşünüyordum. Bir yandan da top atışlarının durduğunu, onun yerini kuş seslerinin aldığını duyuyordum. Yardımcı dersin coğrafya olduğuna ilişkin bir şeyler söyleyip sözü yabancı bir adama bıraktı. Sonra Mirzat da kafamdaki filmin içine girdi. Yabancı adamın sesi baskın çıktı. Adam tüm kitapların en önemlisine, Kur'an'a dair konuştu. Babam Srebrenica'da canlı canlı gömülmüş olarak gözümün önüne geldi. Benden çok uzakta, coğrafya dersinin konusu, Hazreti Muhammed'in öğretisini temel almış hayatlarımızın bizi Allah'a yakınlaştıracağıydı. Aynı anda Samir ve Mirzat bir Sırp toplama kampında belirdi. Medine adlı bir kentte şu veya bunun öldüğünü işittim. Ancak o kadar eskiden olmuştu ki, 632 yılında. Bunun gerçekten üzücü olduğunu düşünmedim. Ondan sonra ortalık yerde dudaklarımda gerçek bir öpüş hissettim. Sıcak, ıslak ve harika. Bu, yeniden dudaklarıma dokunan Mirzat'ın dudaklarıydı. Bugün dersi bitirmeden önce her biriniz bana bir sure adı vereceksiniz. İlerleyen zamanlarda günde 3 olacak. Zehra sen başla. Her yeri saran bir sessizlik hakim oldu. Ben Zehra'ydım. Buna kuşku yoktu. Adamın konuştuğu kişi bendim. Benden istediği neydi? Kelime şimdiden kafamdan uçmuştu. Öğleden önce kesin coğrafya ve Hazreti Muhammed'le geçmişti. Sormaya cesaret edebilseydim bari ama edemedim. Coğrafya ve Hazreti Muhammed. Belki de Hazreti Muhammed'in nerelere seyahat ettiğini soruyordu. Veya seyahatin gemiyle mi, deve sırtında mı yoksa eşek sırtında mı gerçekleştirildiğini. Mutlaka daha önceden bilinmeyen dağ yollarından ve derin vadilerden geçtikleri çok zor bir seyahat olmuştu. Tabii şayet gemiyle seyahat etmemişse. Evet, tabii nehirler. Her şeyden önce Tuna, sonra Ren ve Elbe var ve daha yerel nehirler Sava, Bosna, Drina. Dur, neden bütün bu nehirlerden bahsediyorsun? Ne demek bu? Nehirlerde seyahat edilebilir. Söyle bakayım, anlatılanları hiç dinlemiyor musun? Sadece Hazreti Muhammed için gemiyle seyahatin dağlara tırmanmaktan daha kolay olduğunu düşündüm. Düşünmeyeceksin, dinleyeceksin. Yazları nehirlerde yüzmek de mümkün diye ağzımdan çıkıverdi. Yani barış olduğu zaman. Artık yeter, yaramazlık yapmayacaksın, bunu ezbere öğreneceksin. Yüzüm kızardı ve birden sinirlenmiş görünen adamdan korktum. Görünen o ki tamamen yanlış yapmıştım. Keşke Mirzat yakınlarda olsaydı ve ben de omzuna başımı dayayıp gözlerimi kapatsaydım. Neyse ki Esma hızla kurtarma harekatına girişti. Elini havaya kaldırıp öyle bir giriş yaptı ki öğretmen tatmin oldu. Üstelik onun anlattığı şeylerin çoğuna konsantre olabildim. Kur'an, Hazreti Muhammed'in aslında Allah'tan aldığı emirleri içeriyordu. Yalnızca bir tek doğru tanrı vardı. Kutsal kitap 114 bölüme ayrılmıştı. Tüm surelerin hepsinin bir adı vardı. Her sure şu veya bu şekilde bu kelimeyi hatırlamalıydım. Bir dizi ayete ayrılmıştı. Hepimiz bunları öğrenmeliydik. Okulda yalnızca tek bir gerçek öğretmen vardı. Saraybosna Üniversitesi'nden olan. Dönüşümlü olarak bize eğitim verenlerin hepsinden farklı, uzun saçlı ve sakallıydı. Hızlı konuşuyordu. Özel tanısını kaçırmak istemediğim sesi yabancı bir enstrüman gibi duyuluyordu. Çoğu zaman sigara içiyordu ve konuştuğu zaman sigara ağzının köşesinde yukarı aşağı sallanıyordu. Tütünü kalmadığında dersin bittiğini söylerdi. Esma bütün sigaralarını müdüriyetten, belki de kara borsadan temin ettiğini düşünüyordu. Başlangıçta öğretmenin çok mu zeki yoksa deli mi, giderek kendimin de öyle olmasından korktuğum gibi olduğuna karar veremedim. Tahminimi birinci olasılıktan yana kullandım. Her şeye rağmen üniversite hocasıydı. Bazen gerçek bir eğitime zamanından önce başlama imkanımın olduğunu ve onun özel öğretmenim olduğunu hayal ediyordum. Ancak sonra gerçeğe, kitapsız, kalemsiz, kağıtsız halime dönüyordum. Öğretmen biyoloji mi, tarih mi, yoksa başka bir konuyu mu işleyelim diye bize sorardı. Onunla ilk kez karşılaştığımızda hiçbirimiz bu soruya yanıt vermedik. Saçsız kızla ben korkuyordum. Esma anneme kızmıştı ve 5 günü yaşlı dindar adamlarla geçirmeye zorlanmamızdan sonra okulla ilgili her şeye tersleniyordu. Üstelik hangi dersin işlenmesi gerektiğinin bize sorulmasına alışık değildik. Öğretmen sorusunu yineledi. Ne istiyorduk? Sonunda Esma, ben psikanaliz hakkında bir şeyler öğrenmek isterim. Psikanalizin ne anlama geldiğini bilmiyordum. Ancak kız kardeşimin sesinden okulun tümüne karşı bir başkaldırı başlatacağını hissettim. Harika dedi öğretmen. Tam olarak benim alanım olmasa da sizleri bir parça bilgilendirebilirim sanırım. Sonra Freud adlı bir adam hakkında konuştu ve davranışlarının kesinlikle bilincinde olmayan bazı insanları anlattı. Onlar aslında bir buzdağıyla karşılaştırılabilirdi. Buzdağındaki gibi yalnızca %10'luk bir kısım suyun üzerindeydi. Kalan kısım suyun ve benzer şekilde insan bilincinin altındaydı. Konuyu zavallıların nefes alabilmek için kafalarının suyun dışında olmasını umut edebilecek kadar anlayabildim. Öğretmen benim için zor olan yüzde meselelerini diğer ilginç konularla birleştirince neredeyse tamamen konudan uzaklaşıyordum. Yine de dikkatimin dağılmamasını başarabildim. Sonra Esma'nın insanların sebebini bilmeden davranmasının ilginç olduğunu, şimdi bazı parçaların yerine oturduğunu söylediğini duydum. Üniversite hocasını dinlediğim zaman durmadan Samir, Mirzat ve babamı düşünmüyordum. Kimi zaman bir an için savaşı ve devrilmiş ağaçların yanındaki evleri terk edip dünyaya açılıyordum. Diğer öğretmenlerden hoşlanmıyordum. Politika, din ve tarihten öylesine söz ediyorlardı ki konu daha önce öğrendiğim her şeyden sapıyordu. Esma ne onlara, ne kutsal kitaplarına, ne de sürekli atıfta bulundukları Hazreti Muhammed'e bir an bile inanmıyordu. Derslerde çoğunlukla kör, sağır ve dilsiz rolünü oynuyordu. Daha sonra adamların Kur'an'ı bir abaküs olarak kullandığını, ancak bilim ve inanç arasında fark olduğunu ve bunların kesinlikle öğretmen olmadıklarını söyledi. Küçük kız kardeş, ne kadar dar kafalı olduklarını görebiliyorsundur. Onlar yalnızca vaaz ve ahlak dersi veriyorlar. Yalnızca bir propaganda. Eski bir kitabın her şeyi açıklayabileceğini sanıyorlar. Kibirliler ve hiçbir şey bilmediklerinin farkında değiller. Hiçbir zaman bağımsız tek bir düşünceleri bile olmamış. Şüphe duymaya bile cesaretleri yok. Neye inanacağımdan tam emin değildim. Ama daha çok Esma'nın görüşlerini destekliyordum. Daha da önemlisi karşı çıkıyordu. Böylece eski kız kardeşimi yeniden görebiliyordum. Aksi halde artık fazla konuşmuyor, canı diğer insanlarla olmak istemiyordu. Çoğunlukla yemek de yemiyordu. Bu neredeyse hiçbir zaman yeterli yemeğimiz olmadığı için bir bakıma pratikti. Ama yemek bulduğumuzda da ben atıştırmaya çalışırken Esma genellikle burun kıvırıyordu. Annemin yanaklarına yeniden renk geldi. Aynı şekilde kırmızı lekeli boynuna da. Öyle ki onun sıcak kırmızı lekelerini neredeyse tenimde hissediyordum. Hemen hemen savaş öncesindeki gibi konuşuyordu. İyi ama sevgili çocuğum, Ne yapmam lazım bilmiyorum. Yemek zorundasın. İkiniz de yiyin bakalım, yiyin. 17. ayrımın sonu. Sayfa 170.